Sayfa 33. Dört nala koşan atlar. 2. Güldürüm arkadaşınkine benziyorsa da özel bir ayrımı var sanırım. Gülücüklerinize bir yenisi için katkıda bulunmak istiyorum. Adı gerekli değil. Tanıdığım, bildiğim bir kasabada bulunuyordum. Elimde biraz param vardı. Bilirsiniz ya, biz görmezler 3 kuruşu bir arada tutamayız. Neyse, ama benim gençlik, bekarlık dönemimdeydi. Bir terziyle anlaşmış güzel bir giysi diktiriyordum. Giysimin son denemesi yapıldıktan sonra imgeler kurarak terziden ayrıldım. Açıklı koyulu, lacivert renklerden oluşmuş özgün bir kumaş deniliyordu. Bu giysilerle daha çok beğenileceğimi sanıyordum. Çevremden ilgi görerek, udi olmanın gerçek kıvancını duyacaktım. Böyle imgelerin değişik görünümleri içinde oldukça yol almışım. Dalgınlığın bu denlisine ne denir bilmem. Kulaklarımı tırmalayan bir sesle irkildim. Yolun ortasında mı yoksa kaldırımda mıyım birden ayırt edemedim. Çünkü karşımdan arabasının bağlarını koparmış 2 at 4 nala geliyor sandım. Ölümle kalım arasındaydım. Hemen kendimi sol tarafa attım. Atmıştım atmasına ya, kendimi bir sandığın içinde buldum. Yumuşak yumuşak, sulu sulu bir şeyler her yanıma bulaşmıştı. Parmaklarımla dokunduğumda bu yumuşak şeylerin domates olduğunu anladım. Kafamdaki imgeler, yersiz korku beni domates sandığının içine konuk yapmıştı. Çevredeki kişiler başıma üşüşmüş, "Yahu ne oldu sana böyle?" diyorlardı. Neyse ki tanıdıkları sevdikleri için duruma tez çözüm yolu bulundu. Yitirileni ödemek istedimse de oradakiler onaylamadılar. Bunun bir dokuncası yok. Ahmet Ağa akşama hanıma salça yaptırırsın dediler. Zaman zaman anımsadığım bu olayı böylece ucuz atlattım. Ne zaman domates alsam kendimi domates sandığının içinde sanırım. Arkadaşları deminki gibi gülmemişlerdi. O da sezmişti bu ayrımı. Uzun burnunun iri deliklerini iyice şişirip elindeki 4 katlı zinciri masaya vurarak seslendi. Ne kaygısız insanlarsınız. Size güldürünün içinde ipini koparmış, 4 nala koşan 2 attan söz ediyordum. Bunlar ne oldu diye sormak usunuza gelmiyor mu? Gerçekten ne oldu o azgın atlar, üstüne çıkmadılar ya, dedi orta boylu şişman adam. Dilin boğazına kaçsın senin inşallah. Onlar atmat değil, koşar adım gelen 3 genç bayanmış. Burun ve topuklarında çelik çakılı yazlık ayakkabılarının beton üzerinde çıkardığı sesleri 4 nala koşan atlara benzetmişim. Bu kez kahkahalar birden yükselmişti. Gırgır almışlardı arkadaşlarını. Birisi, iyi ki bayanlar seni çiğnememişler. Öteki ise, peki ama domates çiftliğindeki köşkünü olsun kutlamadılar mı diyordu. Taşlamalara aldırış etmeden sözlerini şöyle bitirdi. Ya yeni giysilerim üzerimde olsaydı o anda diyordu. Konunun azıcık uzatılması ilgisini çekmişti şişman adamın. Güldürünün daha kısa olmasını yeğliyordu içinden. İskemlesini gıcırdatarak masaya doğru çekti. Göbeği sürülmüştü masanın yuvarlığına. Nasıl olsa benden de isteyecekler düşüncesiyle çay bardağını tabağına vurarak seslendi. Deniz Banyosu 3. Arkadaşlar, benim 20 yıldır Görmezler Derneği'nin bir üyesi olarak süregelen yaşantım hepinizce bilinen bir gerçek. Biraz önce kafasında bir havaalanı bulunan arkadaşımızın yaptığı taşlamanın oldukça etkisi altında kaldım. Darılmadım. Sözlerinin hepsi doğru, hepsi de birer gerçek. Ne var ki bu yaşantının üzüntüsünü başımdan geçen bir olayla 2 yıl önce iyice yaşadım. Yine de duygusal düşünülerimi gerektiğince oranlamış değilim. Dilerseniz olayı kısaca özetleyeyim. Günler bahardan yaza doğru dönüşüyordu. Kadıköy köprü arasındaki yolcu vapurları içinde akşama dek dernek adına yardım toplamış çantamı bozuk paralarla doldurmuştum. Bugünlük bu çaba yeter diyerek konutun yolunu tutmayı düşündüm. Vapur oldukça kalabalıktı. Kadıköy'de oturuyordum. Yolcuların çıkmasını bekledim bir süre. Para çantasını sıkı sıkı tutuyordum. İyice acıkmış olacağım ki biraz sonra kuracağım masanın imgesi canlanıyordu gözlerimin önünde. Altın baş rakı şişesi parıl parıl parlıyordu gecemin karanlığında. Bu düşüncelerin coşkusu içinde vapurla iskele arasına yerleştirilen kısa köprü konmuş sanıp ilk adımımı atmışım. İkinci adımımda kendimi denizin içinde buldum. Soğuk, tuzlu suyun içine bir daldım bir çıktım. Debelenmeye başladım. Kuşkusuz ki çevredekilerin bağırışlarından, gürültüsünden, kurtarma amacıyla girişilen davranış ve tutumları görmekten yoksundum. O anda neler düşündüğümü anımsamıyorum. Bir ölüm kalım savaşı veriyordum yalnızca. Bir iki saniye içinde önüme atılıp elime dolaşan halata sarıldım. Sırılsıklam beni karaya çıkardılar. İşin en özgün yanı para çantasını elimden bırakmamıştım. Dudaklarımda acı acı gülücükler oluşuyordu. İçimden yaşamak eşittir para diyordum. Bir taksiye bindirilip beni konutuma gönderdiler. İki gün odamdan dışarı çıkmadım. Yaşama yeniden kavuşmanın sevincini duyuyordum. Bu arada buluncumun sesinin beni içten içe tedirgin ettiğini de söylemeyi yerinde buluyorum. Makbuzları, kağıt paraları kuruturken içimden bir ses, "Ey yalancı adam, binbir palavrayla yurttaşlarından bir amaç uğruna elde ettiğim bu paralar yerli yerince harcanmıyor," diyordu. Bu kez kimse gülmemişti görmez dostlar arasında. Bir suskunluk oluşmuştu kendiliğinden. Gerçekleri yansıtan olayın etkisi altında kalmışlardı. Başarısızlığın nedenleri arasında kendilerine düşen bir pay olup olmadığını düşünüyorlardı. İskemlesi masadan biraz uzakta olan, az konuşup öz söyleyen dördüncü adam, dostları arasında oluşan suskunluğu bozmak gereğini duydu. Yeğenlikten çıkan bir sesle, "Gerçekleri görebildiğimiz an çözüm yolu bulduk demektir. Yeter ki iş ve el birliğiyle ilk adımı atmış olalım. Bu konu ayrı bir sorun. Dilerseniz söyleşimizi biraz daha sürdürelim. İzninizle ben de bir anımı anlatmak istiyorum sizlere," dedi. Amma manyaksın be. 4. Gençlik yıllarımda şiir yazdığımı, sonra onları birer kitap biçiminde oluşturduğumu kuşkusuz bilirsiniz. O yıllarda hem derneğin makbuzlarını satıyor hem de yapıtlarımı okullarda tanıtmaya çalışıyordum. Olay İzmir'de geçti. Yanımda benden 5-6 yaş küçük bir yardımcım vardı. Kitaplarımızı dağıtmış otele dönüyorduk. Saat 17 sularındaydı. Memurların görev yerlerinden çıktığı bir zaman. İlin belediye otobüsü hınca hınç doluydu. Yardımcımla birlikte giriş yerinde ayakta kaldık. Öbür durakta birkaç kişi daha binince iyice sıkıştık. Yardımcımın elinde bavul olduğu için kıyıya doğru gitmek zorunda kaldı. Böylece onun kolundan ayrılmış oldum. Basmane durağında nasıl olsa yanıma yaklaşacaktı. Kendini bilen kişiler yanındakileri rahatsız etmekten çekiniyor, soluk almalarını bile kısıyorlardı. Düşmemek için herkes bir yerden tutunmuş, bir an önce duraklarına varmayı düşünüyorlardı. Derken biletçi, "Basmane!" diye bağırdı. Kapı yanında olduğu için kendi kendime inebilirim diye düşünüyordum. Bir ara yanımda bir kıpırdanma, kaynaşma oldu ki yardımcımın geldiğini sandım. Sol koluna girerek basamaklardan rahatça indim. İndim inmesine ya, kolumu sertçe çeken kişi yüzüme dönerek bir tokat vururcasına "Amma manyaksın be!" demez mi? Şaşırmış kalmıştım. Çünkü ses bir genç bayan sesiydi. Ben yardımcım diye genç bayanın koluna girmiştim. Hemen kendimi toparladım. "Özür dilerim kardeşim, bir yanlışlık oldu. Ben..." diyebildim ancak. Sert adımlarla yanımdan uzaklaştığını sezdim. Bu arada yardımcım da gelmiş özür diliyordu. Olayı soğukkanlılıkla karşılayıp sağduyumu kullanmayı daha uygun buldum. Ne söylesem değişmeyecekti. Yardımcımın anlattığına göre genç bayanla birkaç gün sonra yine karşılaşmışız. Hoş gören gülücükler varmış yüzünde. Öyküleşen bu olay karşısında da içten gelen kahkahalar duyulmadı. İçlerinden daha şakacı olan kabak başlısı, "Seni açık göz seni," diyebildi ancak. Kurt yapılı, orta boylu şişmanca adamsa, "Peki ama bir bayan koluyla erkek kolunu ayırt edemeyecek deyin dokunma duygusundan yoksun musun?" "Belki haklısın. Ne var ki yardımcımın giysisiyle bayanın giysisi arasında kumaş bakımından bir ayrım yapamadım. Belki bayanın kolu biraz daha yumuşak olabilir ama o sıkışık durumda böyle bir şey düşünemezdim. Daha doğrusu bir şeytanlık geçirmedim usumdan." Ara ara başını sallayıp sigarasını yineleyen beşinci adam sandalyesinde kıpırdanmaya başladı. Sıra ona gelmişti. "Haydi bakalım seni dinliyoruz," diyeceklerdi şimdi. Coşkunun verdiği bir kızarıklık oldu yüzünde. O aylarda başına gelen bir olayı anlatmayı uygun buldu. İki görmez arkadaş. 5. Pek ilginç değil ama ben de size bir anımı anlatayım. Vapurda tanıştığım bir vatandaşla Karaköy'e değin cümbüş teli almaya gittim. Arkadaş beni Karaköy iskelesi bekleme salonuna dek götürdü. İşi olması nedeniyle iyi yolculuklar dileyerek beni bıraktı. Kendisine sağ ol dedim. Üstelik biletimi de alıvermişti. Buradan nasıl olsa bir vatandaşa dilekte bulunur, Kadıköy'e geçerim diye düşünüyordum. Yolcular bir iki çoğalıyorlardı. Kendime bir arkadaş bulmak umuduyla ayağa kalktım. Bir iki adım yürüdüm. Bu arada uygun adımlarla karşıma gelen bir yolcuya, Özür dilerim, beni vapura dek bindirir misiniz? Kadıköy'e gitmek istiyorum, dedim. Hay hay efendim, biz insanların görevi bu, onur duyarım, dedi yabancı yolcu. Sesi tanıdıklarımdan birini andırıyordu. Kuşkusuz ki aldırış etmedim. Ses bu, birbirine benzeyebilirdi. Arkadaş hemen koluma girdi, yürümeye başladık. Birkaç adım atmıştık ki ikimiz birden salonun camlarına tosladık. Kaygılı bir sesle, sizde mi yoksa, dedim. O kahkahayı basarak, kardeşim nasıl oldu da beni tanımadın Ahmet, dedi. Rastlantı bu ya, meğer o da karşıya gidecekmiş. Kızmıştım ama elden ne gelir. İkimiz de karanlık evrenin bireylerindendik. Böyle bir oyun oynadı bana Hafız Süleyman. Ne zaman karşılaşsak, buyruğunuzu bekliyorum. Nereye gitmek istersiniz efendim, diye takılır. Sol elini saçsız başında gezdiren uzun burunlu adam, söyleşimiz iyi olmadı mı arkadaşlar, dedi. Hep birlikte gülüştüler. Suskunluk içinde geçti birkaç saniyeleri. Sonra tedirginliklerini belirten devinimler oluştu her birinde. Birilerini bekliyorlardı sanki. Kendilerine doğru gelen ayak seslerine kulak verip o yana doğru baktılar. Yardımcılarıyla birlikte bir bayla iki bayan görmez onlara doğru yaklaşıyordu. Ayak seslerinden kimlerin geldiğini ilk sezinleyen, "Geliyorlar," dedi. "İyi günler arkadaşlar. İyi günler, hoş geldiniz," dediler hep birlikte. Müzik kolu başkanı Güzin'le ses sanatçısı Serap, gitar çalan Muhsin'di bu gelenler. Biraz sonra gelecek bir minibüs onları konser yerine götürecekti. Biraz ileride duran boş bir masayla birkaç iskemleyi ivedilikle getirmişti garson. Kısa bir esenleşmeden sonra yeni gelenler de iskemlelerine oturdular. Güzin dayanamayıp sordu. Bu ne dingin bir hava böyle? Fırtınadan kurtulmuş bir geminin yolcularını andırıyorsunuz. Söyleşinizin içeriğini öğrenmek isterdim doğrusu. Elindeki tırnak makasını yine masanın kıyısına vuran genç adam, yorumlarınız bizim attığımız taşlara benzedi. Hani körün taşı gibi derler ya, diyerek özetledi söyleşilerinin konusunu. Güldüler onlar da doyuncaya dek. Mendiliyle akan gözyaşlarını silen Güzin, yeterince ilginç değil ama bir anımı da ben anlatayım, dedi. Düm teka, düm tek tek. 6. Müzik öbeğimle birlikte bir akşam Karabük'ten Kastamonu'ya geçtim. 5 saate değin süren otobüs yolculuğu bizi oldukça sarsmıştı. Tanımadığımız bir otelin dik merdivenlerinden çıkarak birinci kattaki odalara yerleştik. Bana merdiven kıyısındaki tek yataklı bir oda düşmüştü. Yardımcımdan tuvaletin yerini öğrenerek yarım bir duş yaptım. O gece deliksiz bir uyku uyumuştum. Sabahleyin iş kaygısıyla doğruldum. Otelin yırtık pırtık terliklerini kıyıya iterek topuklarında, burunlarında delik çakılı olan gezi ayakkabılarımı giydim. Kuşkusuz ilk işim tuvalete gitmek olacaktı. Bir iki adım yürüyebildim ancak ne olduğunun ayrımına varamadım. Sağa gidiyorum derken sola adım atmışım. Boşa giden ilk adımdan sonra birinci basamağa oturmuştum. Doğallıkla orada tutunamadım. O hızla beton basamakları ayakkabılarımın çıkardığı tiki tak tiki tak sesleri arasında aşağıya değin indim. Koşarak gelen otel yazmanı kollarımdan tutarak beni ayağa kaldırdı. Hem gülüyor hem de geçmiş olsun diyordu. Kalçalarımın acısını belirtmeksizin otel yazmanının yardımı ile ağır ağır yukarıya çıktım. Sabah sabah o curcuna usulünü de tutan kim demez mi? Kalçalarımın acısını unutarak kendim de gülmeye başladım. Usul musul tutan yok Ali, merdivenlerden yuvarlandım. Bu olgu dolayısıyla çocuklar erken uyandılar. Düm teka düm tek tek gezimizin sonuna değin gülme konusu oldu bizler için. Yeni Güldür'ünün onuruna çaylar yenilenmiş, Güzin alkış yağmuruna tutulmuştu. Sesi pek güzel olmasına karşın konuşurken biraz zorluk çeken Serap'ın yüzü yeğenlikten kızarmıştı. Sıranın kendisine geldiğini biliyordu. Ne var ki o da hazırlanmıştı. Belki beğenmeyeceksiniz ama ben de bir küçük anımı anlatayım çocuklar, dedi. Çorbanın tuzu. 7. Evliliğimin ilk aylarındaydı. Konu komşu konut işlerimi, yemeklerimi nasıl yapıyorum diye kaygıyla izliyordu. Bu tutumlarını kimi yadırgıyor, kimi de doğal karşılıyordum. Onları bu yersiz kaygılarından, gözlemci davranışlarından kurtarmak, hem de becerilerimi somut bir biçimde kanıtlamak için bir akşam yemeğine çağırdım. Göze dişe dokunacak ağır yemeklerimi gündüzden kendi ellerimle hazırladım. Unutmadıysam dolma, köfte, kadayıf tatlısı vardı sanırım. Karnı acıkanlardan biri, ah olsa da yesek şimdi, gerçekten bunları iyi güzel yaparsın, olanağın bulunsa da bir gece bizleri de çağırsan, diyerek konuşmayı bir süre kesti. Tadını tuzunu bozmayın şu söyleşinin, diye çıkış yaptı ötekiler. Kesik kesik öksüren Serap yeniden başladı söze. Evet, akşam yemeği için yalnızca bir çorba yapmam gerekiyordu. Çorbanın suyunu koyarak yemek dağıtımında yardım etmesi için komşu kızı Seniha'yı çağırdım. Seniha gençti. Usu kafasından bir karış yukarıdaydı. Ona mutfağı derleyip toparlamasını söyledim. Birer ikişer gelen konuklarımızla eşim ilgileniyordu. Seniha da masanın üzerine tabak, çatal, kaşık, bardak gibi gerekli şeyleri götürüyordu. Her zamanki oranlamama dayanarak çorbanın tuzunu da attım. Bir süre sonra, ''Sayın konuklarım, ellerimle pişirdiğim yemeklerimi sizlere sunmak için can atıyorum. Yemek masamıza onur vermenizi dilerim.'' dedim. Konuklarımın kimi teşekkür ediyor, kimi ellerine sağlık, kimisi de kim bilir ne denli güzel olmuştur diyordu. Çorba dağıtımından sonra kaşık sesleri duyuldu ama bu sesler tez kesildi. Bir iki saniye duralamadan sonra fısıltılar başladı. Belirsiz bir kuşku, bir kaygı oluşmuştu içimde. Acaba çorbanın tuzunu çok mu koydum diye düşündüm. İşin ilginç yanı ivedilikle çorbanın tuzuna bakmamıştım. Üstelik her zamanki oranlamamdan daha az atmıştım tuzu. Ben böyle düşünürken eşim tatlı, sert bir sesle ''Nasıl yaptın bu çorbayı Serap?'' ''Her zamanki gibi Behçet.'' İyi ama yabansı bir acılık var. Bak sen de tat bir kez. Hem tabağa koyduğundan bu yana çorba kendiliğinden çoğalıyor. Yüzüm gözüm sıkıntıdan yanıp tutuşmaya başladı. Konuklar değişik yorum yapıyorlardı. Bir kaşık da ben aldıktan sonra mutfağa koştum. Tuzluk kutusunun yerinde karbonat kutusu duruyordu. Oysa ki kutuların yerleri ayrı raflardaydı. Seniha düzeltiyorum derken hepsini bir araya getirmişti. Durum anlaşılmıştı. Tuz atıyorum diye çorbaya karbonat koymuşum. O arada Seniha değişik sorularla kafamı karıştırmış, tuzla karbonatın ayrımına varamamıştım. Tüm çabam boşa gitmişti. Konuklardan özür dileyerek öteki yemeklerin yenilmesine geçtik. İşte böyle arkadaşlar, karbonatlı bir çorbamı içmek isterseniz her an buyurun. Gülüşmeler arasında biri sanırım acıkmış olacak ki, siz çağrıda bulunun da biz karbonatlısını da içeriz dedi. Sıra Muhsin'e gelmişti. O da geçmiş yılların içinden bir çocukluk anısını anlatmayı düşündü. Muhsin doğruluğu seven, kişiliğini toplumcu düşünceleriyle, erdemini her türlü davranışlarıyla kanıtlayan bir gençti. Atatürk'ü arıyorum. 8. Bilmem hoşunuza gidecek mi anlatacağım konu. Özel yaşantımda şimdiye dek ilginç bir olay geçmedi. Ancak çocuklukla ilgili bir anımı bir türlü unutamadım. Yine de bilmek, öğrenmek, araştırmak isteğiyle dolu içim. Doymak bilmeyen bir boşluk var bilgi evrenimde. Belki de görme duyumuzun yokluğundan oluşan bir boşluk bu. Körler okuluna geldiğimde 9 yaşındaydım. Yuvamızda o yaştaki çocuğun öğrenmesi gereken bilgilerden çoğunu kavramıştım. Konu üzerinde babam özenle durmuştu. Okula geldiğimde birinci dönem öğretilen bilgileri kolaylıkla kavradım. 6 nokta Louis Braille alfabesini öğrendikten sonra bilgi evreninin kapıları açılmıştı benim için. Herkesin iki gözü, benimse 10 gözüm var diyordum. Parmaklarım her şeyimdi. Onlarla görüyor, okuyor, anlıyordum. İnanır mısınız bilmem, parmaklarıma bir şey olursa diye korkuyor, kaygılanıyordum. İkinci sınıfta üçlerin betiklerini izliyordum ara ara. Üçüncü sınıftaysa öğretilenleri yetersiz bulmaya başladım. Bir an önce dörtlerin, beşlerin konularını bilmek istiyordum. Bir gün öğretmenimiz Atatürk'ü anlattı. Değişik yönlerden ödev verdi. Bu ödevi en iyi biçimde yapmak istiyordum. Sonsuz bir sevgi, saygı duyuyordum yüreğimde ona karşı. Çoğu zaman büstünün yanına giderek güzel başını ellerimle okşuyor, mendilimle tozlarını alıyordum. Yaşantımın en tatlı, en güzel anıları onun kahramanlığını, özveriliğini, yurt için, ulus için yaptıklarını dinlerken oluşuyordu. Bir gece tüm arkadaşlarım uyuduktan sonra çalışma odasına indim. Atatürk konusunda yazılmış betikleri bulup ödevimi yapacaktım. Bu betiklerin bulunduğu çekmeceleri karıştırmaya başladım. Üçüncü çekmeceyi çektiğimde gürültüyle yere düştü. Yakalanırım korkusuyla masanın arkasına gizlendim. Görevli öğretmenin odası çalışma odasına pek yakındı. Az sonra kapının gıcırtıyla açıldığını duydum. Öğretmenin beni görme olasılığı yoktu ama yerdeki çekmeceyi görünce ilerledi. Beni görünce öfkelendi. Kulağımdan tutarak odanın ortasına götürdü. ''Söyle bakalım gece vakti bu çekmecelerde ne arıyorsun?'' ''Çocukluk bu. Şaşırmış kalmıştım. Uyguladığım yol gerçekten kuşku vericiydi. Öğretmen bir yandan kulağımı çekiyordu. Bense hiç diyebildim yalnızca.'' Uyku saatlerinde geceleyin böyle şeyler olmaz. Bir daha böyle uygunsuz davranışlarda bulunma sakın diyerek sağ yanağıma bir tokat kondurdu. Yatağıma girdiğim zaman gözlerim yaşlıydı. Ne amaçla gelmiştim, ne biçimde yakalanmıştım. Belki de öğretmen beni hırsızlık yapacak sanmıştı. Ondan sonra bu konu hiç yinelenmedi. Gece görevinde olan öğretmen vekil öğretmendi. Kısa bir süre sonra okuldan ayrıldı. Öğretmenin hoşgörüsüzlüğü, aradığımı bulamamanın üzüntüsü ya da yediğim tokatın acısı mıydı bilmem, yıllardır unutamadım bu anıyı. Oysa ki şimdiki çağın, dönemin çocuğu olsaydım, gerçeği tümüyle açıklar, Atatürk'ü arıyordum öğretmenim derdim. Öykünün bitmesine karşın tüm görmezler susmuşlar, ne gülmüşler ne de bir tek sözcük söylemişlerdi. Suskunluğu onları götürmek için biraz önce gelen minibüsün klakson sesi bozdu. Yine de kimse yerinden kıpırdamadı. Bu an elleriyle okşayıp sevdikleri atalarının büstünü imgelerinde canlandırıp onun düşünülerini uslarında yineliyorlardı. Bir dakikaya değin bir zaman geçmişti aradan. Bu bir dakikalık zaman onların Yüce Atatürk'e yürekten gösterdikleri saygı duruşundan özge bir şey değildi. Yanlış arkadaş. Becerikli, girişken bir adamdı Erdal. Kendi işini kendisi görmekten büyük bir kıvanç duyardı. Küçük yaşta belirsiz nedenler yüzünden yitirmişti gözlerini. Uzun bir süre gece ile gündüzü ayırt etmişse de birkaç yıldır yoğun bir karanlık içine gömülmüştü. Yaşam koşullarına gerektiğince uyduğundan bu konu onun için ikinci, üçüncü evrede kalıyordu. 25'ini geçkindi gayrı. Bir konut açması, bir yuva kurması gerekiyordu. Bunun için de para gerekliydi. Beğenilen hafızlardan da Erdal. Güçlü bir belleği vardı. Ramazan aylarında camilerde Kur'an'dan parçalar, konutlarda mevlitler okurdu. Yılın öteki aylarında üyesi bulunduğu Görmezler Derneği'nin makbuzlarını dağıtır, halktan yardım toplardı. Büyük bir güveni vardı kendisine. Olayları abartarak anlatmasına karşın konuları sonuna dek dinletirdi arkadaşlarına. Tanılarına, bulgularına büyük bir önem verir, onları kanıtlamaya çalışırdı. Ocak ayının soğuk bir gününde yakın ilçelerden birine yardım toplamaya gitti. İlçenin caddesini, sokaklarını iyice bildiği için bir yardımcı almamıştı yanına. Soğuktan korunmak amacıyla sıkı sıkı giyinmişti. Başında şapkası, boynunda kaşkolu, sırtında kalın bir paltosu vardı. Bankadan çıktığı zaman Erdal'ın yüzü gülüyordu. Oldukça kabarık bir yardım almıştı yönetmenden. İşi iyi gidiyordu, mutluydu. Banka görevlisi, "Sizi gideceğiniz yere götüreyim," dediyse de onaylamamıştı bu insancıl öneriyi. "Sağ olun, bizler kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız. Bu konuda da yetişmemiz gerekiyor," demişti. Demişti ya, bu iş o denli de kolay değildi. Tüm organlarını devinime geçirdi. Özellikle duyma, dokunma duyuları her zamankinden daha çok görev yapardı böyle anlarda. Kötü bir rastlantı, ak kırma bastonunu yanına almayı unutmuştu. Belgesini, makbuzlarını, paralarını içinde sakladığı meşin çantasını sağ eline alarak ağır ağır ilerlemeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra caddenin karşısında bulunan kitapçıya uğramak gereğini duydu. Hava akımının oluşturduğu soğuk bir esinti yüzüne çarptı. Köşe başına yaklaştığını sezmişti. İvecen bir davranışla sola dönüp birkaç adım attıktan sonra ayakkabısının tabanıyla yaya kaldırımının kıyısını yokladı. Kitapçı tam karşıda olmalıydı. Yük arabaları, taksiler, faytonlar gelip geçiyordu önünden. Sağa sola bakınarak bir iki saniye bekledi. Tam bu sırada sağ kolundan sıkıca bir el yapıştı, yüzünde gülücükler oluştu Erdal'ın. İşte yardım etmek isteyen insancıl bir kişi daha dedi içinden. Gerçek her zaman için acıydı. Bir kaza olabilirdi ama ondaki yersiz onur ara sıra bu gibi iyimser davranışları onaylatmıyordu. "Bağışlayınız, karşıya geçmek istiyordum da siz yorulmayın, ben yalnız başıma da geçebilirim," dedi. Sözlerine bir yanıt alamamıştı Erdal. Oysaki tatlı bir dille söylemişti. Çoğu zaman böyle bilgiçlik yapıyordu. Algılanan yanlış anlamı düzeltmek amacıyla sol elini adamın parmakları üzerinde okşar gibi gezdirmek istedi. "Sağ olun canım," sözüyle başlamıştı eyleme. Ne olduysa o anda oldu. Erdal tüm gücüyle gövdesini sol yana fırlattı. Korkmuş, yüzü birden aklaşmıştı. Sevgisini belirtmek için uzattığı sol eli bir et yığınının oluşturduğu kalın dudaklarla kocaman bir buruna rastlamıştı. Dokunma duygusuyla oluşan sevgi, deminden beri seslendiği kişinin bir at olduğunu ona anımsatmıştı. Gerçekte bu tanı yerindeydi. Yolcu bekleyen fayton sürücüsü yandaki bakkala sigara almaya gitmişti. Hayvanlar için pek az rastlanan bu dinginlik arasında atlardan biri Erdal'ı kolundan ısırmıştı. Olayın ilginç yanı atın dişlerinin Erdal'ın kalın paltosuna rastlamasıydı. Erdal uzun bir süre unutmadı bu anıyı. Önceleri üzüldüyse de sonra anımsadıkça güldü. Olayı arkadaşlarına yansıtmaktan kaçındı. Gırgır alacaklarını biliyordu. Bizim duyarlı arkadaşımız nasıl oldu da atları faytonu sezemeyip böyle bir yanılgıya düştüler? Ya da atların duyarlı olduklarını biliyordum ama bu denli insancıl davranışları usuma bile gelmezdi diyeceklerdi. İkindi çayı. İstanbul Rehabilitasyon Merkezi ilk açıldığı yıl 20'ye yakın görmeze kurs veriyordu. Okul sürelerini yitirmiş gençlere doğal yeteneklerine göre yeni yeni beceriler sağlanıyordu. Gözlerinden tümüyle yoksun bu kişilere her şeyden önce kendi kendilerini yönetmeleri öğretiliyordu. Örneğin konutlarında olduğu gibi sokakta, caddede de kendi kendilerine yürümeleri doğal bir koşul olarak ileriye sürülüyordu. Uzunluğu göğüslerine dek gelen akbastonları onların canlı bir yardımcısı gibiydi. Bu konu iyice bellendikten sonra kulak el becerilerine geçiliyor, süpürge, file, paspas, dokumacılık, santralcilik, paketçilik, ormancılık gibi işlere yer veriliyordu. Nisan ayının bol güneşli günlerinden biriydi. Salih'le Fatih sözleşmişlerdi. Öğleden sonra okulun arka kapısından çıkacaklar, Boğaz kıyısındaki bahçelerden birinde ikindi çayı içeceklerdi. Böylece kendi kendine yürüme, yön bulma çalışmalarını da denetlemiş olacaklardı. Bu arada gören yardımcı Hüseyin de onları 20-30 metre geriden izleyecek, oluşabilecek bir tersliği önleyecekti. Kol kola giren Salih ile Fatih salt bir gövde gibi ilerliyorlardı. Özellikle bir baston Fatih'in sağ elinde bulunuyordu. Bu yolculuktaki kaptanlığı o yapıyordu. Bir metre önce giden bastonun ucu, öndeki çukur, tümsek, taş toprak kaldırım yüksekliği gibi engelleri daha önceden bildiriyordu. Adımlarını atarlarken gereğinden çok özen gösteriyorlardı. Göz bir yana, geriye kalan duyu organları alarma geçirilmişti sanki. 20 metre geriden Hüseyin onları izliyorsa da onu yokmuş sayıyorlardı. Okulun çevresine dolanıp yokuşun başına geldiklerinde ikisinin de dudaklarında tatlı bir gülücük oluştu. 200 metreye değin süren bu dik yokuşu indiklerinde İstanbul Boğazı'nı koşut olarak izleyen asfaltı dikine inmiş olacaklardı. Elde ettikleri yarım başarının sevinciyle ivedi adımlarla yokuşu inmeye başladılar. Parke döşeli yolda asker adımlarla ilerliyorlardı. Yolun yarısında Hüseyin, "İvedi davranmayın düşersiniz." demişti. Bu uyarıdan kendilerine güven sağlayan iki görmez daha kesin adımlarla ilerlediler. İnişin sonuna asfaltın kıyısına gelmişlerdi. Şimdi en önemli eyleme girişeceklerdi. 8-10 metre süren asfalt yoldan karşıya geçmeleri gerekiyordu. Bir süre önlerinden gelip geçen otobüsleri, taksileri izlediler. Sağı solu iyice dinleyerek sessizliği bekliyorlardı. Fatih'in tamam buyruğuyla yeniden yürümeye başladılar. Bu arada iki yandan hızla gelmekte olan taksileri gördü Hüseyin. Yüksek bir sesle koşun koşun diye bağırdı onlara. Korna sesleri arasında buyruğu duyan Salih ile Fatih koşmaya başladılar. Ne var ki Fatih'in elindeki baston ne yaya kaldırımının çıkıntısına ne de kıyıdaki korkuluğa rastlamamıştı. Çünkü kıyı ile yol arasında böyle bir engel yoktu. Koşarak gelen iki dost nereye bastıklarının ayrımına varmaksızın şırak diye boğaz sularının koynunda buldular kendilerini. Birbirinden ayrılan iki genç soğuk sulara dalıp çıktıktan sonra çırpınmaya başladılar. Hüseyin'in imdat imdat diye bağırmaları çevreyi uyartmış, yakındaki motorları devinime getirtmişti. Kısa süre içinde ikisi de kurtarılmıştı. Giysileri iç çamaşırlarına dek ıslanmıştı. Gülüyorlardı iki arkadaş. Şakayı çok seven Fatih, "Şöyle bir ikindi çayı içelim derken Felek bize deniz suyu içirdi," diyordu. Olayı yakından izleyen bir dolmuş şoförü onları gidecekleri yere dek parasız götürdü. Kurs yöneticisi de hoşgörüyle karşılamış, "Bir şey söylemeyi gereksiz buluyorum, sizler zaten cezanızı bulmuşsunuz," demişti. Salih ile Fatih'in öyküsü bu olayla kapanmamış, arkadaşları arasında günlerce gülme konusu olmuştu. Kimi Salih'e, kimi Fatih'e takılıyordu. "Salihciğim, o gün Boğaz Köprüsü'nün Ortaköy'den başladığını unutmuştunuz değil mi?" Bir başkası, ikindi çayını birlikte içebilir miyiz Fatihciğim diyor, kahkahayı basıyordu. Güldürüyü seven Fatih de, biz sezonu erken açtık. Dilediğiniz yerde çayınızı içer, dilediğiniz yerde banyonuzu alabilirsiniz. Yalnız balık toplamayı unutmayın. O gün bizim ceplerimiz balık doluydu, diyordu. Ağaçtaki armutlar. Görmezler Derneği'nden bir görevli görmez genç, yardım toplamak için gittiği ilçeden izin almak ereğiyle sert komiser karşısında durmadan konuşuyordu. Efendim, bizim görmez çocuklarımız arasında o denli duyarlı kişiler vardır ki, oluşan olaylar karşısında bir tansıma duymaktan kendinizi alamazsınız. Bir elinde okul çantası taşıyan kara gözlüklü gence bakan komiser, nasıl yani? Kendine yeni bir poz vermeye çalışan genç adam, inandırıcı bir ses tonuyla, örneğin duyarlı bir görmez arkadaşımızı yeni yetişmiş bir armut ağacının dibine götürün. O ağacı şöyle bir yeterince sarsın, tepesinde kaç armut olduğunu bilir. Söylenen sözleri mantığın süzgecinden geçirmeksizin imgesinin etkisi altında bırakan görevli, ''Ya öyle mi? Aranızda bu denli duyarlı kişiler de bulunuyor demek.'' dedi. Bu arada başarı dileklerinde bulunan komiser, belgeyi imzalamış, genç görmez ilçedeki görevine başlamıştı bile. Birkaç yıl sonra komiser, armutun bol bulunduğu bu bölgeden alınıp bu kez de zeytinlik bir ilçeye atanmıştı. Günlerden bir gün Görmezler Derneği'nden yardım toplamak ereğiyle izin almak için bir genç karşısına dikildi. Komiserin gözleri önünde geçmişteki anısı canlandı. Zaman zaman usunu kurcalamıştır armut öyküsü. Dilekçeyi imzaladıktan sonra polis arkadaşına dönerek, ''Selim, bu delikanlıyı götürün bakalım yeni bir zeytin ağacının altına. Bir sallasın, ağaçta kaç zeytin olduğunu bilecek mi?'' İki polis yeğenikten güldüler. Sözün kendisine söylendiğini anlayan görmez görevli, ''Aman efendim, nasıl olur? Görmez bir kişinin ağacı sallayarak tepesindeki zeytinleri bilmesi olağan mıdır?'' Komiser 3 yıl önceki armut öyküsünü ayrıntılarına dek anlattı. Duyarlılık konusunda arkadaşının abartarak yansıttığı olayı ilgiyle dinleyen görmez, ''Armutlar büyük olduğu sürece bu iş belki kolayca anlaşılabilir. Ne var ki şimdi zeytinler yeşil, ham ve küçük olduğundan bir şey diyemeyeceğim.'' diye yanıtladı. Geçmişteki anısının etkisi altında kalan komiserle oradakiler hep birlikte güldüler. ''Vah eşeğim vah!'' Kasabanın kır kahvesinde akşam çayımı içiyordum. Bir alışkı oluşmuştu bende her akşam. Denizi uzaktan gören bu bahçeye değin geliyor, bir çay içerek yorgunluğumu gideriyordum. Uzaktan seviyordum denizi nedense. Bana özgü değildi yalnızca bu tutku. Yanımda yöremde benim gibi kişiler de vardı. Çoğunlukla deniz kıyısına koşuluyorsa da kimi benim gibi uzaktan görüyordu denizi. Serin bir esinti ara ara yüzümü okşarken ben çevreyi gözlüyordum. 2-3 metre ileride kasabaya giden geniş yol uzanıyordu. Kimi geziye çıkmış, kimisi işinden dönüyordu insanların. Arada bir esenleştiğimde oluyordu tanış kişilerle. Günlük yaşantının bıraktığı izleri çözmeye çalışırdım onların yüzlerinde. Gerçeği sorup öğrenmesem de yorumlarımla oyalanırdım kendi kendime. Sol yanımı gözlediğimde gözlerinden yoksun Hafız Adnan'la arkadaşı Cahit'in geldiklerini gördüm. İkisi de görmüyordu ama çevreyi iyi bildikleri için kolaylıkla gidip geliyorlardı. Akşam çayını onlar da bu kır kahvesinde içerlerdi. Sandalyelerine oturur oturmaz domino taşlarının kutusu önlerine özel bir ses çıkartılarak konulurdu. Çok iyi anlardı kahveci Seyfi onları. Sevinçli oldukları zamanlar nargile de fokurdatırlardı. 3 yıl önce bir domino oyunu sırasında tanıştım onlarla. Yere düşürdükleri domino taşlarını bulmakta yardımcı olmuştum. Böyle başlamıştı dostluğumuz. Şimdi 100 kişinin arasından bağırsam da sesimi ayırt etmekte güçlük çekmezler, adımla seslenirler bana. Adnan'ın yapısı oldukça iri yarıydı, yeğindi, güçlüydü. 1-2 yıl öncesine dek güreş tuttuğunu da duymuştum. Görkemli bir görünüşü vardı. Arkadaşı ise boyda, kiloda yarısına değin ya var ya yoktu. Bu iki arkadaş çok iyi anlaşıyorlardı. Bunu devinimleri, tutumları, davranışlarıyla her zaman kanıtlıyorlardı. Yolun sağ yanını izleyen Hafız Adnan'la arkadaşı Cahit, söyleşilerinin etkisi altında kalmış olacaklar ki içten gelen kahkahalarla gülüyorlardı. Ben onları düşünürken iyice yakınlaşmışlardı. Tam bu sırada önümde cılız, gri renkte bir eşek belirdi. Semerinin iki yanında asılı duran uzunca küfelerde üzüm doluydu. Eşek kendine özgü tıkır tıkır yürüyüşüyle onların doğrultusunda ilerliyordu. Kahveci Seyfi'nin pikabına koyup sunduğu ses büyültenden çıkan oyun havası giden eşeğe ritmik devinimler yaptırıyordu. Husumdan geçen olay bir an gözlerimin önünde oluşunca yeğenlikten irkildim. Eşeğin yanında bulunan üzüm küfeleri Hafız Adnan'ın göğsüyle karın boşluğuna çarpmıştı. Her ikisi de duralar gibi olmuşlar, sendelemişlerdi. Sonra küfeye sarılan Adnan'ın eşeği ileri geri salladığını gördüm. Dengesini yitiren eşek sırtındaki küfelerle birlikte bahçe ile yol arasında oluşan çukura yığılıp kalmıştı. Yerimde oturamazdım. Onların yardımına koştum. Hafız Adnan kızmış. Haydi biz görmüyoruz. Sen de mi körsün be adam? Kocaman yolda bizden özge çarpacak kişi bulamadın mı? Diyordu. Kime yardım edeceğimi şaşırmış, bir yandan da gülmeye başlamıştım. Eşeğinin ardından yavaş yavaş gelen yaşlı adam olayı görünce adımlarını sıklaştırdı. Üzünç dolu sesiyle, "Vah benim eşeğim vah, senden güçlüsü de varmış." diye söyleniyordu.